Sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin âli ve ashabının enbiya-i izam, piran-ı kiram efendilerimizin ruhlarına hasreten makamında, vakfında bulunduğumuz Gönüller Sultanı Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin ruhlarına, hepimizin geçmişlerimizin ruhuna, bütün ümmeti Muhammed'in selametine, bütün şehitlerin ruhlarına bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hayırlı akşamlar çok kıymetli kardeşlerimiz. Faziletler medeniyeti ana başlığını taşıyan muhterem Osman Nuri Topbaş Efendi üstadımızın eserinden bölümler okumaya devam ediyoruz. Birinci bölüm iman ve ibadetti. Bu bölümde imanı aşkla yaşamayı, ihlası, takvayı, tevbe ve istiğfarı, Allah Resulü'nün emirlerine itaatı, ibadetlerde titizliği konuşmuştuk burada. Bugün de inşallah Kur'an-ı Kerim ile hemhal olmak. Bazen böyle kelimeleri okur geçeriz ama hemhal çok güzel bir kelimedir. Hemhal, halleşmek demek. Yani halinizin her an onunla beraber olması demek. Ben de bugün sohbet hazırlarken gerçekten bu kelimenin üzerinde biraz daha durmaya çalıştım. Belki defalarca orayı okuduk. Hani Kur'an-ı Kerim'le hemhal olmayı sadece Kur'an-ı Kerim'i okumak, Kur'an ilişkimizi çoğaltmak diye anlıyordum ama hemhal olmak diye özel bir kelime seçilmiş. Yani hal ehli, Kur'an'la halleşmek demektir. Onun için inşallah bugün o konuyu sizlerle konuşmuş oluruz kıymetli kardeşlerim. Zümer suresinin muhterem hocamız 22 ve 28. ayetlerini okudu ki Kur'an-ı Kerim'le ilgili ama özellikle Kur'an-ı Kerim'le ilgili ayeti kerimeden önce bir ayeti kerime var. O da şu: اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ اُلَٰئِكَ ف۪ي ضَلَالٍ مُّب۪ينٍ. Allah kimin gönlünü İslam'a açmışsa o Rabbinden bir nur üzerine değil midir? Rabbimize sonsuz hamdü senalar ederiz ki kalplerimizi İslam'a açtı. Evet. Elhamdülillahillezî hedâna lihâdâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Evet. Bizi bu yüce dine hidayet eden yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. O bize hidayet etmeseydi biz bu hidayeti de bulamazdık. Hakikaten Cenab-ı Hak peygamberine de en büyük nimetlerinden biri olarak elem neşrah leke sadrak diyor, değil mi? Ey Habibim, biz senin sadrını açmadık mı? Musa aleyhisselam Allah'a dua etmiş, Rabbi şrah li sadri diye. Ya Rabbi benim göğsümü aç, niye Firavun'a gidiyorum? Fakat Habibi Kibriya Efendimiz'e Cenab-ı Hak doğrudan biz senin gönlünü açtık Habibim, merak etme diyor. Biz senin gönlünü açtık. Evet, açmadık mı yani? Açtık elbette ki. Onun için Rabbimiz şerh-i sadra hepimizi muvaffak eylesin kıymetli kardeşlerim. İslam'a gönlünün ilk açılması ayrı ama ondan sonra sadrın o İslam'a açıldıktan sonra kendi içinde yeni açılımlar yapması, marifete açılması, hikmete açılması, affa açılması, cömertliğe açılması, açılması böyle. O ayrı bir husus. Onun için Cenab-ı Hakk'a dua edelim. Tasavvufi tabirlerden birisidir. İnşirah-ı sadır. Sadrın genişlemesi. Evet. Şerh-i sadır. Sadrın açılması çok önemli bir ilahi lütuftur yani inşirah-ı sadır. Çok önemli bir lütuftur. O inşirah-ı sadıra mazhar olanlar geçimli olurlar, affedici olurlar, cömert olurlar. Olurlar, sabırlı olurlar. Sadır açıldı mı her şey deryalar gibi, her şey orada kendi yerini bulur. O ayrı bir konu inşallah. Bir günde o konu ayrıca konuşuruz ama bugün konumuz Kur'an-ı Kerim'le ilgili. Evet, Allah sözün en güzelini birbiriyle uyumlu ve bıkılmadan tekrar tekrar okunan bir kitap olarak indirdi. Hem uyumlu hem de bıkılmadan tekrar tekrar okunan. Başka bir kitap var mıdır ki Kur'an-ı Kerim'i okunduğu kadar okusun? Bir kitap okusun, koyasın bir kenara. Yani hatta bilgiyle ilgili bir kitap olursa onu da birkaç defa okursunuz. Tamam, artık bunları öğrendim dersiniz. Ama Kur'an-ı Kerim, hafızlar da her gün okurum. Ben bunu zaten hafızım, ezberledim demiyor yani. Okudukça okuyor yani. Onun için bıkılmadan tekrar tekrar okunan bir kitap. Cenab-ı Hak bıkmadan, yorulmadan okumayı nasip etsin hepimize inşallah. Rablerinden korkanların bu kitabın etkisinden tüyleri ürperir. Evet. Bu kitabın nasıl okunacağını da biraz sonra sohbete geçecek. Rabbimiz koymuş. Bu kitap kalple okunur diyor. Evet. Bu kitap demek ki kalple okunur. Rablerinden korkanların bu kitabın etkisinden tüyleri ürperir. Derken hem bedenleri hem de gönülleri Allah'ın zikrine ısınıp yumuşar böylece. İşte bu kitap Allah'ın dilediğini kendisiyle doğru yola ilettiği hidayet rehberidir. Allah kimi de saptırırsa artık ona yol gösteren de olmaz. Kıyamet gününde yüzünü azabın şiddetinden korumaya çalışan kimse, hiç umurunda olmadan kendini ondan emin kılan kimse gibi midir? Demek ki kıymetli kardeşlerim, kıyamet gününde yüzümüzün azabın şiddetinden korumakla ilgili bir hassasiyetimiz, bir gayretimiz olacak. Yani şu endişeyi taşıyacağız. Ya kıyamet gününde azabın şiddetini düşürür müyüz? Evet. Bunu düşünen, hayatını buna göre yaşayanla hiç bundan habersiz keyfi yerinde olan insan bir midir? Elbette bir değildir. Evet. O gün zalimlere de işte kazandığınızı tadan denir. Dünyada bu işin farkında değildiniz. Kendinizi dünyada rahatız biz, ahirette de rahat olacağız zannediyorum. Keyif suresinde buna benzer bir şey vardır. Ben diyor bahçesine girdiğinde bu bahçenin biteceğini zannetmem diyor. Öbür tarafta da bundan daha güzeli verilecektir diyor. Ama bahçesi çökünce eyvah diyor. Rabbime şirk koşmasaydım. İnsan bu işte. Onlardan öncekiler peygamberleri yalanladılar da farkına varmadıkları bir yerden onlara azap çattı. Azap geliyorum demez. Aniden böyle kalp krizi gibi iniverir. Onun için Allah'ın azabından daima sığınmak lazım. Bu suretle Allah dünya hayatında onlara rezilliği tattırdı. Ahiret azabı daha büyüktür. Keşke bunu bilseler. Evet. Andolsun ki biz öğüt alsınlar diye bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik. Korunsunlar diye de pürüzsüz Arapça bir Kur'an indirdik. Niye? O kavim Arapça konuştuğu için. Demek ki Cenab-ı Hak burada 23. ayette en güzel bir sözü uyumlu, bıkılmadan tekrar tekrar okunan bir kitap olarak indirdik. Onda da öğüt alsınlar diye insanlara her türlü misali verdik. Kur'an-ı Kerim anlaşılmak için gelmiş. Cenab-ı Hak buyuruyor ki güzelce anlasınlar diye indirdik diyor. Sadece okusunlar diye değil. anlasınlar. Ondan sonra da hemhal olsunlar. Hemhal ne güzel bir kelime. Hem meclis, aynı mecliste oturmak demek. Tamam mı? Dolayısıyla hemhal de Kur'an-ı Kerim'le halleşmek demek. Halimiz Kur'an olsun. Evet. Kur'an'ı okuyacağız, ecir var. Ama halimiz Kur'an-ı Kerim olsun. Hazreti Ayşe annemize radıyallahu teâlâ an, Peygamberimizin ahlakını bize bir anlatır mısın diyorlar. O kadar uzun uzun niye anlatayım ki diyor yani mübarek. Kur'an-ı Kerim okuyor musunuz diyor. Kur'an baştan sona Resulullah anlatıyor. Resulullah da Kur'an-ı Kerim'i yaşıyor. Onun için muhterem Osman Nuri Topbaş Efendi Üstadımız burada bu yedinci başlık olarak Kur'an-ı Kerim ile hemhal olmak bahsinde şöyle başlıyorlar söze. Kur'an-ı Kerim mevcudatın yaratılış gayesini, insanın varlık hikmetini beyan edip kainattaki ilahi nizama münasip bir hayat yaşamamızı emreden bir ferman-ı ilahidir. Evet. Peki bu Kur'an-ı Kerim'de ne var hocam dediğimiz zaman işte bunlar var. Yani niye yaratıldık? Varlığın hikmetini ve kainatta bir nizam var. Biz de o nizama göre yaşamak durumundayız kıymetli kardeşlerim. Zaman zaman burada güzel, çok güzel misaller var ama benim daha böyle klasik bir anlatımım var. O da şu, bazen gençlerle konuşurken bunu geçmiş sohbetlerde de herhalde tekrarladım. Kur'an-ı Kerim bize ne öğretir diyorum bazen gençlere. Yürümeyi öğretir diyorum. Bakıyorlar böyle Allah Allah. Yürümeyi öğretir evlat diyorum. Hocam nasıl diyor yürümesini biz bilmiyor muyuz? Bak Cenab-ı Hak bize bir yürüyüş tarzımızı bile Kur'an-ı Kerim'de bize bildiriyor. Ve ibadur rahmanillezine yemşune alel ardı hevnen. Ha, Allah demek ki kullarının böyle yürümesini istiyor. Yani yürümemize kadar Cenab-ı Hak bize tanzim etmiş. Evet. Rahman olan Allah'ın kulları yeryüzünde mütevazi yürürler. Omuzları havada, kafaları yukarıda, gözleri sağa sola takılarak değil, gözleri önlerinde tefekkürle, tedebbürle, bastığı yerin farkına vararak, boş olmadan yürür Allah'ın kulları, Rahman olan Allah'ın kulları. Sonra diyorum, Kur'an-ı Kerim bize neyi öğretir? Ses ayarı yapar Kur'an-ı Kerim bize diyorum. Vâdut min savtı keder. Bunu birkaç defa anlattım burada. Sesini kıs. İnne enkerel esvat le savtul hamir. Evet. Seslerin en çirkini, evet kainatta güzellik de var, çirkinlik de var. Ne, bu neden çirkin, bu neden güzel? O ayrı bir hikmet. Ha, güzelin güzel olmasını anlamak için de karşısına bir çirkinlik koymuş. O çirkin ses de merkeplerin sesidir diyor. Yani sesinin ayarına sahip değilsen o zaman başka varlıklara benziyorsun demektir. Onun için Kur'an-ı Kerim kıymetli kardeşlerim hani hemhal olmak deyince işte bütün bu konularda bizim önümüze koyan şu kainattaki ilahi nizama münasip bir hayat yaşamakla mükellef insan. Kainatta her şeyin bir nizamı var. Ay, güneş, yıldızlar, bulutlar, yağmur ne varsa hepsinin bir nizamı var. İnsanoğlunun nizamı olmayacak öyle mi? Yani insanoğlu başka bir varlık mı yani? Onun başka bir ilahı mı var haşa? O başka bir başkası mı yarattı onu? Hayır. Bir yaratıcı var. O her şeye bir nizam koymuş, bir düzen koymuş. Melekler nizam düzen içerisinde, başka varlıklar düzen içerisinde, hayvanat alemi bile nizam içerisinde. İnsan da la yüsel keyfine göre yaşayacak. Hevasına göre yaşayacak. Allah'ı bırakacak, hevasını ilah edinecek. اَفَرَائِتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهُ هَوَاهُ Allah'ı bırakıp da kendi hevasını, arzusunu ilah haline getirin, sen gördün mü Habibin diyor. Onun için hakikaten bu tarif çok çok önemli, kıymetli kardeşlerim. Allah kendilerine hayırlı uzun ömür versin muhterem üstada. Kur'an-ı Kerim mevcudatın yaratılış gayesini, insanın varlık hikmetini beyan edip kainattaki ilahi nizama münasip bir hayat yaşamamızı emreden fermanı ilahidir. Biraz önce okuduğumuz ayeti kerimede, yani kalpleri titrer onların ayeti kerimesinde, Kur'an-ı Kerim'in nasıl bir kıvamla, nasıl bir kalbi alakayla okumamız gerektiği bildirilmiş oluyor. Takva seviyemizin ifadesi Kur'an-ı Kerim kültürümüzdür. Kur'an-ı Kerim'e ne kadar muhtevasına vakıf olabilirsek, kıymetli kardeşlerim, o kadar da takva kalitemiz yükselecektir. Kur'an kültürümüzde bir, ibadetlerimizdeki ihlas. İki, amellerimizdeki, bütün davranışlarımızdaki, ilişkilerimizdeki güzellik. Üç, kalbi derinlik. Bunlarla tezahür eder. Bir de dört, Kur'an ahlakıyla. Yani Kur'an kültürü demek, insanın ibadetlerinde ihlası elde etmesi, davranışlarında ihsan kalitesini yakalaması, kalbi bir derinliğe ulaşması ve Kur'an ahlakıyla ahlaklanması demektir. Kur'an-ı Kerim, Allah'ın rızasını elde etmek, kötülüklerden ve ebedi azaptan kurtulmak isteyenler için Allah Teala'nın kullarına uzattığı, tutunabilecekleri en sağlam bir kulptur. Ona tutunanlar kurtulur, yücelir, izzet bulur. Onu terk edenlerse alçalır, süflileşir ve doğru yoldan uzaklaşır. Gerçekten insanın gerçek haysiyet ve şerefi Kur'an ahkamıyla amil. Yani Kur'an neyi emrediyorsa onları bizzat hayatiyleştirmek. Amel dediğimiz o. Hani ses ayarımızdan, yürüyüşümüzden, ibadetimizden, miras taksiminden ne varsa Kur'an bir hayat nizamı çünkü. Evet. Okurken de hayat nizamımızı ona uydurmak için okuyoruz. Elbette ki elif, la, mim dediği zaman insan üç harfine ayrı sevap vardır. Niye? Allah'ın kelamını tekrarlıyorsunuz. Ama Kur'an-ı Kerim'i okumaktan gayet Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza taşımak. Sevap almak ayrı. Manasını bilmeden okuyan da sevap alır. Ama esas mesele Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza taşımak. Yani Kur'an-ı Kerim burada, biz de buradayız. Birisi Kur'an'a bakacak, bir de bize bakacak. Aha, bu Kur'an'ı yaşıyor diyecek. Evet. Kur'an'la bunun arasında açık farkı yok diyecek. Kur'an nasıl gidiyorsa bu insan da böyle gidiyor diyecek yani. O bakımdan tasavvuf da, tarikat da, seyri sülük de kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyedir. Evet. İşin özü bu. Evet. İnsanın gerçek haysiyet ve şerefi Kur'an'ın ahkamıyla, bütün hükümleriyle amel etmesi, ahlakıyla da kamil olduğu nispetindedir. Yani insan ilahi emirlere itaatı ve Kur'an'ın feyiz ve ruhaniyetine bürünebildiği nispette varlığının gayesine münasip bir izzet ve haysiyete kavuşur. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i layıkıyla idrak edip hayat ve hadiseleri Kur'an ölçüleri içinde tefekkür etmemizi emretmektedir. Zira saadete de, sefalete de vesile olabilen aklımızı vahyin muhtevasında istikametlendirmemiz zaruridir. Aklı eğer Kur'an pusulasında hareket ettirmezseniz, aklı vahyin ışığında çalıştırmazsanız sefalete de düşebilir. Evet, akıl tek başına insana yetmez. Hani bazen diyor ya, bu benim aklıma yatmıyor hocam diyor ama benim aklıma da yatıyor. Herkesin hakkı akıl. Demek ki akıl tek bir şey değil yani. Kişiye göre değişebiliyor. Kalbe göre değişebiliyor. Yaşadığı muhite göre farklı bir mantık geliştirebiliyor. Yaşadığı hayata göre farklı bir mantık geliştirebiliyor. Büyük günah işliyor. Hocam ben bunda bir mahsur görmüyorum diyor. basbaya insanlığı nefret ettiği bir günahı bile işliyor, aklı ona yatıyor yani. Hiçbir zarar görmüyor ondan. Demek ki akıl tek başına insana yetmiyor. Onun için Hazreti Mevlana aklı diyor Muhammed Mustafa'nın yoluna kurban et. Muhammed Mustafa'ya kadar akıl seni bir götürsün. Oraya akılsız gidemezsin çünkü. Onu akılla bulursun ancak. Aklı Muhammed Mustafa'ya kadar götürsün seni. Oraya vardın mı artık? Sen bir kenarda dur diyor. Bundan sonra Muhammed Mustafa sana neyi gösteriyorsa, neyi emrediyorsa onu yapmaya çalış. Evet. Muhammed Mustafa'ya aklı kurban et diyor. Ya o şu demek tabii, kurbanı kes demek değil. Yani Muhammed Mustafa sana bir şey söylüyorsa, bu benim aklıma yattıydı, yatmadıydı olmaz artık. Niye? Muhammed Mustafa sana vahyi söylüyor. Senin aklını yaratan Yüce Rabbin emrini söylüyor sana Muhammed Mustafa. Sen hala o aklın kendi dar çerçevesinde muhakeme yapmaya çalışıyorsun. Benim aklım buna yatmadı diyor. Ama benim aklım yatıyor. Demek ki akıldan akıla fark var. Onun için de çok güzel bir burada tespit var gerçekten kıymetli kardeşlerim. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in layıkıyla idrak edip hayat ve hadiseleri Kur'an mantığıyla tefekkür etmemizi emrediyor. Zira saadette, sefalete de vesile olabilen aklımızı vahyin muhtevasında istikametlendirmemiz zaruridir. Eğer akıl vahye teslim olmuyorsa o dar kalıpları içerisinde filozofların böyle dolaştığı gibi dolaşı durur. İşte filozoflar sadece aklı merkeze aldıkları için, vahye kulak asmadıkları için devamlı birbirleriyle kafa yarışı yapıyorlar. O onun kafasını kırıyor, o onun kafasını kırıyor. Onun için zaman zaman bunu ifade ediyorum. Ben filozoflarla peygamberler arasında şöyle bir kıyas yapıyorum. Felsefeciler, Luna Park'lardaki çarpışan arabalar gibi. Hepsi birbirine kafa atıyor. Peygamberler, her biri bir öncekinin beyanını tasdik ederek مُسَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ. Benden önce gelen peygamber ne söylediyse hepsi haktır, gerçektir, doğrudur diyerek onun kaldığı yerden yepyeni yeni bir vahyi insana taşımış oluyor. Onun için peygamberlerin yolu sırat-ı müstakimdir. Orada çarpışma, orada tenakuz yoktur. Hiçbir peygamberin sözü bir başka peygamberin sözüne karşı değildir. O peygamber öyle söylemiş ama ben böyle söylüyorum, yok onlarda. Ama filozoflar öyle değil. Onlar her biri aklının yettiği kadar akıl yarışı yapıyor onlar birbirleriyle. Onlar akıl yarışı yapıyor. Peygamberler vahyi taşıyor insanlığa. Onun için peygamberle uyanlar sırat-ı müstakimde cennete kadar bir yolculuk yapıyor. Evet. Tabii Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o noktada ümmetini çok uyarmış kıymetli kardeşlerim. Ashabını hep Kur'an-ı Kerim'le buluşturmaya, hem okumalarına hem yaşamalarına, hatta zaman zaman Allah sana böyle buyuruyor, bunu duymuyor musun diye ikaz ettikleri de olmuş değil mi? Burada teberrüken yine kitabımızdan bir iki hadis-i şerifi okumuş olalım. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kim Kur'an-ı Kerim'i okur, onunla amel ederse, kıyamet günü ebeveynine bir taş giydirilir. Yani okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'den, amel ettiğimiz Kur'an-ı Kerim'den annelerimiz, babalarımız da faydalanıyor. Bu tacın ışığı, güneş dünyadaki bir eve konulduğunda onun vereceği ışıktan daha güzeldir. Yani güneşi bir eve indirin, o evde artık hiçbir şeyi göremezsiniz başka bir şeyi. Değil mi? O kadar güçlü bir aydınlık olur ki. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'le bizzat amel edenin ışığı nasıl olur düşünebiliyor musunuz? Bu ışık hayatın her tarafına yansıyan bir ışıktır. Ticarete yansır, siyasete yansır, sokağa yansır, aile hayatına yansır, arkadaşlığa yansır, değil mi? Hepsi nur üzere. Hayat adeta bir nur haline gelir. Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an-ı Kerim'le amel eden insanın hayatı kendisi bizatihi nurlanır. Sonra da etrafı nurlandırır. Yine Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Allah geceleyin iki rekat namaz kılan ve Kur'an okuyan bir kulu dinlediği kadar hiçbir şeyi dinlemez. Onun için kıymetli kardeşlerim, geceler de uzun şimdi. Bakın imsak 6'yı 10 geçe falan oluyor. Değil mi? Yani sabah namazı şimdi 6'yı 10 geçe okunuyor. Yani 6'ya çeyrek kaça kalksanız, illa evrat almak gerekmiyor, illa teheccüdü kılmak için bir yere intisap gerekmiyor. Yani teheccüd sadece hani belirli bir yola intisap edenlerin kıldığı bir namaz değil. Teheccüd herkese sünnet yani. Bütün ümmete sünnet teheccüd. Kur'an-ı Kerim'le sabit çünkü. Hatta merhum Mahmud Sami Efendi Hazretleri وَمِنَ الْلَيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لِكْ اَسَا اَنْ يَبْعَتَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ayetini okur. Teheccüd Habibi Kibriya Efendimiz'e vacipti yani farzdı. Ümmetine ise hafifletildi. Sünnet-i müekkede olarak kaldı dedi bak. Sünnet-i müekkede. Onun için saatimizi biraz erkene kursak, şimdi geceler uzun. Yani 6'ya çeyrek kala kalksak veya 20 kala kalksak, 2 rekat teheccüd namazımızı kılıp, ondan sonra işte hazırlansak, sabah namazı da şimdi zaten hemen imsakla beraber okunmuş oluyor. Onun için bakın Resulullah Efendimiz'in müjdesi ne kadar güzel burada. Allah geceleyin 2 rekat namaz kılan ve Kur'an okuyan bir kulu dinlediği kadar hiçbir şeyi dinlemez. Tabii insan da Allah benim şu anda okuduğum Kur'an-ı Kerim'i, Fatiha'yı, sureyi dinliyor, şuuruyla okuyacak. Şimdi beni Allah dinliyor derseniz o zaman başka hiçbir ses sizi etkilemez. Allah beni dinliyor derseniz o zaman da zihninizden hiçbir şey de geçmez. Bütün mesele insanın kendini oraya teksif edebilmesi yani. Ya şu anda beni Rabbim dinliyor diyerek okuyabilmek yani. Rabbimiz inşallah o huşu halini, o güzel hali hepimize muvaffak eylesin kıymetli kardeşlerim. Allah'ın rahmeti namazda olduğu müddetçe kulun başı üstünde saçılır. Ne kadar önemli namaz. Kullar Kur'an'la hemhal oldukları andaki kadar hiçbir zaman Allah'a yaklaşmış olamazlar. Yani Kur'an'la hemhal olmak neydi? İşte insan sokakta Kur'an'la hemhal miyiz? Ticarette Kur'an'la hemhal miyiz? Aile hayatımızda Kur'an'la hemhal miyiz yani? Aile hayatımızda Kur'an'la hemhal miyiz? Evladımızla ilişkide Kur'an'la hemhal miyiz? Anne babamızla olan ilişkide Kur'an'la hemhal miyiz? Yoksa kendi keyfimize göre mi bu işleri biz tanzim ediyoruz? Ve yine çok çok okunan bir hadis-i şerifte biliyorsunuz. Bir cemaat Allah Teala'nın evlerinde bir evde toplanıp Allah'ın kitabını okur. Onu aralarında müzakere eder. Anlayıp kavramaya çalışırlarsa üzerlerine sekinet-i ilahiye iner ve kendilerine rahmet kaplar. Melekler onları kuşatırlar. Allah Teala da onları kendi nezdinde bulunanların arasında zikreder. Amelinin kendisini geride bıraktığı kişiyi ise nesebi öne geçirmez. Resulullah Efendimiz burada çok güzel bir hatırlatmada bulunuyor bize yani. Siz bu amelleri yapmaya çalışın. Bu amelleri yapmadığınız takdirde ben falanın oğluyum, falanın kızıyım, falan hocanın, falan şeyh efendinin oğluyum. Bunlar yetmez. Amelin seni ileri geçirsin yani. Nesebin geçirmeyecek. Amelin geçirecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla okur, manası üzerince çokça tefekkür eder, emirlerini derhal tatbike koyulurdu. Adeta Kur'an'ı hissederek, yaşayarak kalbiyle okurdu. Okurken Allah'ı tesbih etmekten bahseden ayetler gelince Sübhanallah gibi tesbih ifadeleriyle Allah'ı noksanlardan tesbih ederdi. Tabii bu Resulullah Efendimiz'e mahsus. Biz Kur'an-ı Kerim okumaya başlayınca kesmeden okumamız lazım. Ama kalben mesela Sebbih İsmi Rabbek derken kalbimiz de o anda bir tesbih halinde olmalı. Ama araya Kur'an-ı Kerim okurken bizler sokmamalıyız. Dua ayetleri gelince de onlarla Allah'a münacatta bulunurdu. Ha şöyle olabilir, bir dua ayete gelince duanızı yapar yine devam edebilirsin ama ahengi devam ettirmek için kalben yapmak herhalde daha güzeldir. Cenab-ı Hakk'a sığınmaktan bahseden ayetleri okuyunca da hemen Allah'a sığınırdı. Tabii Peygamber Efendimiz'in Kur'an okuyuşu elbette ki çok çok farklı. Yani vahiy ona iniyor. Belki oturuyor Habib-i Kibriya Efendimiz, ayeti okuyor, o da hep onun okuması farklı bizden çok. Ayeti okuyor, tefekkür ediyor üzerinde. Arada kendi belki dualarını yapıyor. O tamamen Rabbi ile beraber zaten. Dolayısıyla bizler de Kur'an-ı Kerim'i okurken hakikaten bu noktada çok daha huzurlu olmaya ve okuduklarımızı anlamaya çalışmaya. Belki kıymetli kardeşlerim oturup bir cüz Kur'an okumak yerine 2-3 sayfa okuyup bir kısa tefsirden meal demiyorum bakın. Meal yetmez. Çünkü meali herkes anlayamaz. Ama kısa tefsirler var. Diyanet'in Hak Yolu, Kur'an Yolu tefsiri var. Çok kısa, 5 ciltlik bir tefsir. Yani insan 2 sayfa Kur'an-ı Kerim'i okuyup ondan sonra oradan şu acaba Allah Teala burada bize neler buyuruyor? Kısaca bunları bir anlayalım. Hatta not alır yani kendisi ayrıca. Bizim Ömer Çelik hocamızın tefsiri var. Çok güzel. Çok anlaşılacak bir tefsir. Onlardan böyle alıp ki bunların hepsinin hani bu internette de şeyleri var zaten yani illa kitap alın diye değil. Hepsi açık yani şeye. Buralardan okuyup Kur'an-ı Kerim'i Adem hocamızın yani bu işi burada olduğu için söylemiyorum. Erkam Radyo'da Kur'an tefsiri var, dersleri var. Takip edilebilir. Anlamaya çalışalım kıymetli kardeşlerim. Hakikaten Kur'an-ı Kerim'i anlamaya Rabbimizin bu ayetleri indirmekten bizim için hikmeti ilahiyesi nedir? Ne buyuruyor bize? Bizden nasıl bir hayat istiyor? Yani amellerimiz nasıl olmalı? Tefekkürümüz nasıl olmalı? Kur'an-ı Kerim sadece bize ameli bildirmiyor. Bize tefekkür kapılarını açıyor Cenab-ı Hak. Bize çok daha farklı farklı kapılar açıyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'le bizlere. Özellikle tefekkür kapısını açarak da iç dünyamızda çok büyük derinlikler meydana geliyor. Yani sadece bir amel kitabı da değil Kur'an-ı Kerim. Rabbimiz de bizi yaklaştırıyor daha farklı şekillerde. Değil mi? Ondan sonra bize hissiyatımızı Cenab-ı Hak geliştiriyor. Yani namütenahi hikmetler, sırlar, incelikler var. Onun sırlarına doyulmaz yani. Doyamayız. Bitti bu işte yok Kur'an-ı Kerim'de. Okudukça Allah Teala açıyor kullarını. Onun için Muhyiddin Arabi Hazretleri buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim okuyanların kalplerine daima nüzul halindedir. Kalplere doğru iner gelir yani. Zaten vahiy inmiş lafzen ama o lafız tekrarlandıkça da Allah Teala kullarının kalplerine böyle o vahyin inceliklerini de zevk halinde, neşe halinde, idrak halinde, tefekkür halinde şüphesiz indiriyor değerli kardeşlerim. Onun için Resulullah Efendimiz hem Kur'an-ı Kerim'i kendisi okuyor hem de ümmetinin muhtemelen Kur'an-ı Kerim'i okumasını teşvik etmek için de bizatihi kendisi de örnek oluyor. Okuyun bakalım ben dinleyeyim diyor. Yani bakın Resulullah Efendimiz bu Kur'an bana iniyor ama değil mi? Bir de ben sizlerden de dinlemek istiyorum yani. Sizler okuyun ben dinleyeyim. Ben okuyorum siz dinliyorsunuz ama burada da hakikaten çok ayrı bir Resulullah Efendimizin bir inceliği, bir nezaketi, bir edebi var. Bak hep ben okumayacağım yani. Siz okuyacaksınız ben dinleyeceğim bu defa da. Ya. Onun için bir defasında İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle naklediyor. Buyuruyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bana ey İbn Abbas bana Kur'an oku dedi. Ben de ya Resulallah Kur'an size vahyedildiği halde onu size ben mi okuyayım ki? Kur'an size geldi. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi de severim. Evet, bana Rabbimin kelamı geliyor. Beni, bütün kainatın yaratıcısı bana Kur'an okuyor, değil mi? Sen okuru ülke felatensa, biz sana okutacağız diyor Cenab-ı Hak. Biz sana okutacağız Kur'an-ı Kerim'i. Sen de asla unutmayacaksın yani. Rabbin kelamını, onun kelamını dinliyor Allah'ın Resulü. Ama ben sizden dinlemeyi de seviyorum Kur'an-ı Kerim'i. Ben de diyor Nisa suresini okumaya başladım. Ne zaman ki her ümmetten bir şahit getirdiğimiz, seni de ey peygamber onlara şahit getirdiğimiz zaman onların hali ne olacak? Evet, her ümmetten bir şahit getireceğiz biz. Seni de bunların başına şahit getireceğiz. Düşünebiliyor musun onların hali o zaman ne olacak? Evet. Resulullah Efendimiz kâfi buyurdu. Yeter dedi, kalsın burada. O esnada baktım ki diyor, Resulullah Efendimizin gözlerinden inci tanesi gibi yaşlar dökülüyor. Niye? Ya ben o gün nasıl şahitlik yapacağım yani? Ya nasıl şahitlik yapacağım? Efendimizin biz ümmetine olan merhametini sergileyen ne güzel bir manzaradır bu. Şurada Peygamber Efendimizin gençlere verdiği değer Kur'an'la ilgili olarak bir değer de var. Onu da okuyayım inşallah. Ondan sonra da diğer bölüme geçeriz. Peygamber Efendimizle görüşmek üzere gelen Sakif kabilesi temsilcileri, aralarında bulunan Osman bin As'ı yaşça en gençleri olması sebebiyle geride hayvanların yanında bırakmışlardı. Temsilciler onun yanına dönüp öğle sıcağında uykuya daldıkları zaman bu genç delikanlı Osman Peygamber Efendimiz'in yanına gelerek ona dini sorular sorardı. Tamam ben burada hayvanları beklerim ama siz geldiğiniz zaman ben bir fırsat bulup koşar giderim Resulullah Efendimiz'e. Ben de soracaklarımı sorarım. İşte Allah Resulü'nün etrafında böyle gençler vardı. Zaten hepsi gençti sahabeleri. Peygamberimizden yaşça küçüktüler yani. Onun için burada da çok güzel bir bize tarihi bir misal var. Gençlerimiz de Kur'an-ı Kerim'e daha çok sarılmalılar, okumalılar, anlamalılar, yaşamalılar. Ve Kur'an-ı Kerim dinler ve öğrenirdi Osman bin Ebil As. Böylece Efendimiz'den de bazı sureleri okuyup ezberlerdi. Bizzat Peygamberimiz'den dinliyor ve onları ezberliyor. Temsilci arkadaşlarından önce gizlice beyat edip Müslüman olan Osman, Kur'an öğrenmek için geldiğinde Resulullah müsait değilse bu defa da Ebu Bekir veya Übey bin Kâb'a gider, soracağını sorar, öğrenmek istediğini öğrenirdi. Ne kadar bir... Çünkü Sakif kabilesi peygamberi ziyarete gelmiş ama Müslüman olmamışlar. Geliyorlar, görüşüyorlar, konuşuyorlar, ediyorlar. Hayvanların başına da Osman bin Ebil As'ı sen bekle bakalım, sen delikanlısın nasıl olsa diyorlar. Fakat o delikanlı bütün kafileden evvel gitmiş, sessizce Müslüman olmuş. Evet. Resulullah müsait değilse de burada duruyor Ebu Bekir Efendimiz vardır diyor. O bize anlatır. O da müsait değilse Übey bin Kâb'a giderim diyor. O anlatır diyor. İşte böyle bir aşk sahibi olmak, böyle bir neşe sahibi olmak gerekiyor. Onun bu hali Allah Resulü'nün çok hoşuna gidiyor. Kendisini seviyordu. Sakif temsilcileri yurtlarına dönmek istediğinde ''Ya Resulallah, içimizden birini bize idareci yapar mısınız?'' dediler Müslüman olduktan sonra. O da Osman bin As'ı, yani yaşça en genç olmasına rağmen onu onlara imam tayin etti. Niye? Bu geldi bizzat İslam'ı benden öğrendi. Bir de aşkla, muhabbetle, şevkle geldi yani. Yaşı genç ama imamınız o. Yani bu iş yaşla ilgili değil, bu iş gerçekten idrakle ilgili. Madem Übey bin Kâb ismi geçti burada, Onu da okuyayım, kıymetli kardeşlerim. Resulullah bir gün Kur'an aşıklarından Ubey bin Ka'b radıyallahu anh hazretlerine hitaben Allah Teala لَمْ يَكُنُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا suresini sana okumama emir buyurdu dedi. Ya Peygamber Efendimiz bu sureyi sana okumama emretti Allah diyor. Ubey bin Ka'b ya Resulallah Allah Teala benim ismimi zikretti mi dedi. Resulullah Efendimiz evet buyurdu senin ismini zikretti. Bu sureyi sana okumama emretti Allah. Ubey bin Ka'b bu ilahi iltifat karşısında son derece duygulandı ve içli içli ağlamaya başladı. Ubey bin Ka'b, Kur'an'ı tamamıyla ezberleyen hafız sahabilerin başında gelirdi. Peygamber Efendimiz'in Kur'an-ı Kerim'i 4 kişiden öğreniniz iltifatına mazhar olan bahtiyarlardan biriydi. Kur'an-ı Kerim'i en güzel ve en fazla okuyan da oydu. Onun için demek Hazreti Ömer gitmiş bir ayetin tesirini ona sormuş. Bu en iyi o biliyor diye. Malum o takva ayetini Hazreti Ömer Ubey bin Ka'b'a soruyor. Diyor ki ya takva nedir Ubey diyor. Sen Kur'an-ı Kerim'i en iyi bilenlerden birisi sensin. Takva nedir diyor. O da diyor ki Ömer sen hiç dikenli yolda yürümedin mi? Yürüdüm. Ne yaptım peki? Ellerimle eteklerimi çektim şöyle. Ayaklarımın ucuna basa basa yürüdüm. Dikenlere batmamak için. İşte takva budur diyor. Şimdi bu iki rivayeti bugün birleştirdim yani. Hazreti Ömer niye sordu Ubey bin Ka'b'a diye. Demek ki Kur'an-ı Kerim konusunda en çok bilgisi olanlardan bir sahabi Ubey bin Ka'b. Hazreti Ömer de gitmiş ona sormuş yani. Ben halifeyim demiyor. Ben de peygamberin sahabisiyim. Ben de dinledim. Bunu demiyor yani. İşte bu da kıymetli kardeşlerim hakikaten hem ilim ehline gösterilen saygının hem de insanın kendisini mütevazi görüp, eksik görüp, bilgisini, eksiğini bir başkasından tamamlamasının güzelliğini anlatıyor bizlere. İşte Ubey bin Ka'b'ın Kur'an-ı Kerim ile bu şekilde hemhal olması onu peygamberler haricindeki sayılı birkaç kişiye nasip olan bir lütfa, bir şerefe ve izzete nail eyledi. Yani Hakk'ın katında ismi zikredilmiş oldu. Ya. Onun için kıymetli kardeşlerim inşallah Kur'an'la alakamızı biraz daha bu noktada yeniden gözden geçirelim inşallah. Velhasıl Kur'an-ı Kerim insanlara doğru yolu bulmaları, kendi gayretleriyle bilemeyecekleri hususları öğrenmeleri, ahirete elde etmeleri için gönderilmiş ilahi bir kitaptır. Kur'an'dan ne kadar ruhaniyet ve feyiz alabilirsek, imanımız da o derece seviye kazanır. Kur'an-ı Kerim'de fani olanlar, Allah ve Resulü'nün rızasını kazanarak idrak ötesi ilahi lütuflara mazhar olurlar. Cenab-ı Hak da bu hali cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Bu konuyla ilgili bugünkü anlatacaklarım konu uzun ama her sohbette bir konuyu özetlemiş olalım. Bir de her sohbetimizde altın silsileden bir büyüğümüzü, Sadat-ı Kiram'dan bir efendimizden birkaç söz nakledelim demiştik. Bugün de Cafer Sadık Hazretlerinden üç kelam inşallah arz etmiş olacağım kıymetli kardeşlerim. Cafer Sadık Hazretleri silsilede 5. şahsiyet buyuruyor ki, hayır işleri ancak şu üç şeyle kemale erer. Bir hayır işi varsa onun kemale ermesi üç şeyledir. Bir, karar verildiği an ihmal edilmeyip hemen ifa edilmesi. Aklına bir hayır yapmak geliyorsa hemen onu yap. Çünkü şeytan ve nefis her zaman insanı kötülüğü emrederek yoldan çıkarmaz ya. Bir hayır yapmak istersin, onda kötülük getirmez aklına ama yani şu anda yapacağın hayıra biraz sonra ya onu yapma da bak yarın şunu yaparsın der. Bugün aklına bir hayır mı geldi? Onu bugün yap hemen. Çünkü onu yarına bırakırsan Yarın aklını başka bir zamanınki bir şeyine getirir. Size hep önünüze bir gün sonranın hayırıyla sizi hayırdan engeller. Onun için bugün aklına bir hayır geldiyse onu hemen bugün yapmaya bak. Evet, karar verildiği anı ihmal edilmeyip hemen ifa edilmesiyle. İki, yapılan ameli küçük görüp benlikten uzak kalmakla. Yaptık ama Allah kabul etsin küçük bir şey deyip geçmek lazım. Üçüncüsü de riyadan sakınmak için gizli olarak ifa edilmesiyle. Aklına geldiğin zaman yaparsan, yaptığım öyle çok büyük bir şey değil dersen, bir de gizli yaparsan hayır hayırdır işte. O kemal halinde bir hayırdır. Yine Cafer Sadık Hazretleri buyuruyor ki, Allah üç şeyi üç şeyde gizlemiştir. Rızasını taatında gizlemiştir. Bu sebeple onun taatından hiçbir şeyi küçük görme, belki rızası o şeydedir. Allah neyi emrediyorsa bu küçük büyük deme, onlardan birisiyle Allah'ın rızasını elde edersin. İki, gadabında günahlar da gizlemiştir. Onun da küçüğü büyüğü olmaz. Çok küçücük bir günah bile insanı Allah'ın gadabına götürür. Senin nezdinde belki çok küçüktür. Ama o günahı bir insana karşı işlemişsindir. Onun için çok büyük olabilir o. Üçüncüsü de evliyasını da mümin kullarının arasında gizlemiştir. Bu sebeple müminlerden hiç kimseyi hor görme. Belki de o Allah Teala'nın veli bir kuludur. Onun için ne diyorlar? Her gördüğünü Hızır bil. Değil mi? Sonra kulların en hayırlısı da kendisinde şu beş hasletin toplandığı kimsedir. Cafer Sadık Hazretleri buyuruyorlar ki, kulların en hayırlısı kendisinde şu beş hasletin toplandığı kimsedir. İnşallah bu beş hasletin beşini de toplayabilirsek ne âlâ. Beşini toplayamazsak da üçünü toplayalım. Ama ikiye düşmeyelim yani. Hani beşten üç alırsak sınıfı geçeriz. Beş üzerinden üç alırsak. Ama ikiye düşersek kalır sınıfta. İyilik yaptığı zaman sevinir. Yani şükreder. Övünür değil bak. Şükreder, sevinir. Kötülük yaptığı zaman istiğfar eder. İkincisi. Üç, kendisine nimet verildiği zaman şükreder. İptilaya maruz kaldığı zaman sabreder. Haksızlığa uğradığı zaman da affeder. Ha, demek ki burada da beş madde var. Bir, sevinç halinde olmak, istiğfar halinde olmak, şükür halinde olmak, sabırda olmak, affetmek. Cenab-ı Hak inşallah iyilik yaptığı zaman keyif alan sevinenlerden, istiğfar edenlerden, şükredenlerden, sabredenlerden ve bizleri affedenlerden eylesin efendim.